Ayrım 6.
Yani günde 1 lira büyük paraydı. Orta düzeyde bir evin günlük gideri 50-60 kuruştu. Bu tekkelerin, dergahların hemen hepsi denilecek kadar çoğunluğu Kuvayi İnzibatiye'den yanaydı. Yani padişahçıydı. Küçümsenerek Kuvayi Milliyeciler denildiğini anımsıyorum. Örneğin Çürüklük dergahı şeyhinin büyük oğlu Kuvayi İnzibatiye'ye yazılıydı. Galip amcamın Kuvayi Milliye'den yana olduğunu çok sonraları öğrendim. O Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı her zaman severdi. Not defterinden aldığım yukarıki yazıları da onun nasıl zorlukla geçindiğini gösteriyor. Günü gününe defterine yazdıklarıyla geçinmiş olduğunu sanıyorum. Belki bunlara çayla simit eklenirdi. Bir de kimi günler tekkede yediği yemek ve aşure. Babam Kuvayi İnzibatiye'den değildi. Ama sonuna dek padişahçı ve Abdülhamit'e bağlı kaldı. Böyleyken niçin onun çoluğunu çocuğunu bile yüzüstü bırakıp Anadolu'ya gittiğini, düşmanla gönüllü savaştığını, bu uğurda yanıp hastalandığını bugüne dek çözümleyebilmiş değilim. Olsa olsa bu yurdun düşmandan kurtulma savaşıydı. Onun için bu savaşa asker de değilken kendinden katılmıştı. Ama makam-ı saltanata bağlı Abdülhamit Efendimizin ansına saygılıydı. Öyle sanıyorum ki babam ve onun gibi olanların canlarını da ortaya koyarak işgalci düşmandan kurtarmak istedikleri hilafet ve saltanattı. Mustafa Kemal onların düşmandan kurtarmak istediğini dağıtıp yok edince elbet onlar da Mustafa Kemal'e düşman olacaklardı. Çoğu Kuvayi İnzibatiye'den padişahçı olan tekkeciler Kurtuluş Savaşı zaferinden sonra millici olacak ve İstanbul'a gelen Gazi'nin ordusunu karşılamak için şeyhler, dervişler İstanbul sokaklarına döküleceklerdi. İlk haksızlık duygusu. Zikrin sonunda semahanede bir durulma olur, dervişler durulur, dinginleşir. Çepeçevre oturdukları yerde elleri dizlerinde, sağ elleri kalpleri üstünde, boyun kırıp baş eğerek hep birden hu çekerler. Soluk kesilmeden çıkarılan bu hu uğultusu dakikalarca sürer. Galip amcamın bu türlü kılıç, şiş, ateş gösterilerine katıldığını hiç görmedim. Hoşlanmazdı. Galiba karşıydı bunları. Ama hiç belli etmezdi. Babam yanağına şiş batırır, ağzına ateş alırdı. Çürüklük dergahına dergah-ı şerif denirdi. Tekkeye gelenlerin en bilgilisi Galip amcamdı. Ya da bana öyle gelirdi. Şeyh efendinin duasından önce Galip amcam dua okurdu. Sonra Eseyyidil Şeyh Abdülkadiril Geylani Kadese Sırrı Hazretleri'nin evrad-ı şeriflerini okurdu. Aleyke ya Habibillah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habibillah, Esselatu vesselamu aleyke ya. Daha sonra Sultanül Avliyaül Üsseyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esmaullahül Hüsna Manzume-i Şerifini okur. Bu Arapça uzun bir manzumedir. Sonra Şeyh Efendi Hazretleri duaya başlar ve sema biter. Herkes dağılır. Yalnız saygın kişiler yüksek zevat kalır. Üst katta başka bir odaya geçilir. Burada büyük adamlar, yüksek memurlar, subaylar da vardır. Burada söyleşir, tasavvuf ve tekke şiirleri okunur. Galip amcam hemen her tarafta yeni yazdığı bir şiirini okur. Şair olarak Galibi Nihani mahlasını, takma adını kullanır. Bunların çoğu didaktik, yani öğretici ve eğitsel şiirlerdi. Yıllar sonra pek çok kez evimi basıp arama yapan sivil polisler evimden alıp götürdükleri ve bir daha da geri vermedikleri kitaplarım, notlarım, dosyalarım, yazılarım arasında Galip amcamın bende kalmış sakladığım defterlerini de aldılar. Hiç olmazsa saklasalardı. Ne gezer? Bu siyasi polisin evimden alıp götürdükleri, geri vermedikleri birçok kitaplarını sonradan sahaflar çaresinde satılırken görmüşümdür. O kitapların sayfalarında el yazımlı notlarım, çıkmalarım, çizgilerim vardır. Kendi kitaplarımı eski kitapçılardan kaç kez satın almışımdır. Galip amcamın bir defteri nasılsa kalmış elimde. Polisler onu görüp alamamışlar. Galip amcamın o defterde yazılı bir şiirini sunuyorum. Belki size bir şey anlatmaz ama benim için, beni yetiştiren bu adamın şiirinin büyük değeri vardır. Galip amca olmasaydı beni okutup yetiştirmeseydi, ben bugünkü ben olamazdım. Anama ve ona çok borçluyum. Perde kurdum, şema yaktım, göstersem zillü hayal, akil olan her rumuzdan fehmeder anlar meal. Masivayı terk edenler terk ederler kıylü kal, sırrı sırrın sırrını terk edenler ehli hal. Arife kaf-i işaret noktadır dersi anın, işitir mi her sözü kulağa hayvan olanın. Cahil nadan olanlar annesidir belanın, Bilene ibret-ü nümayi arifandır perdemiz. Aşıka maşuk gerektir, maşuka aşık gerek. Aşık isen aşk yolunda eyle gayrını terk. Dame-i aşkı tutup kalbinde anı eyle berk. Mahrem-i vuslat saray-ı sadıkandır perdemiz. Olsa bir aşkı sadık fehmeder efkarımı. Hasbihal etsem anınla söylesem ahvalimi. İlk vücut olsa benimle anlasa esrarımı. Aşiyan-ı aşinayı aşikandır perdemiz. Olsa bir aşkı gamber hem dem olsam bir zaman. Badenüş olsam anınla sarhoş olsam hemen. Çıksa aradan kainat kalmasa kevn-ü mekan. La mekan sırrında kain bir mekandır perdemiz. Galibin bir kelamın anlayan galip olur. İtiraz eder şular kim gayesi mağlup olur. Anlayanlar bil muhakkak zevk ile memlu olur. Gayesiz zevke muadil bir nişandır perdemiz. Bana bu yeryüzünde görünen ilk haksızlık hocam Ali Galip'in durumu oldu. Onu Şeyh Efendi ile ölçüştürürdüm. Şeyh Efendi Galip amcamın yanında ne kadar bilgisiz kalırdı. Yalnız Şeyh Efendi değil, imamlar, hocalar, o büyük memurlar, derviş subaylar, başka tekkelerin şeyhleri de onun yanında ne kadar bilgisizdiler. Hepsi de onun için derya gibi adam, derin adam, umman derlerdi. Ama öbürleri rahat bir yaşam sürerlerken derviş Ali Galip yarı aç yarı tok sürünür, topuğu yırtık çoraptan, tabanı delik ayakkabıdan kurtulamaz, temizliğe çok düşkün olduğu halde yıkanamaz, ara sıra bitlendiği bile olurdu. Gençliğinde yedek subaylık yani ihtiyat zabitliği yapmıştı. Öğretmenlik yapmıştı. Bir ara polislik yapmış istifa etmişti. Ama şimdi bir türlü iş bulamıyordu. Ne olursa olsun bir iş bulmak, geçinmek için çırpınıyordu. Birçok kimselerden öğretmen yani muallim yapılacağı vaadi alınıyor. Ama bir türlü bunların sonu çıkmıyordu. Tanıdıklarına birçok mektuplar, ilgili yerlere dilekçeler yazardı. Bütün özlemi Gerede'deki yaşlı anısını yanına alıp ona bakabilmek, evlenip bir yuva kurabilmekti. Bu düşkün durumunu annesinin görmesini istemediği için yıllardır annesini görememişti. Bir çay evi köşesinde oturur, elinde ya Fransızca, ya Arapça, ya da Farsça bir kitap, durmadan nargilesini tokurdatarak okur, aklına gelince de kaldığımız yerden bana ders verirdi. Birazcık boşalıp rahatlamak için olacak, çay evindeki hiç olmayacak, sözlerini anlamayacak adamları eski Yunan felsefesinden, tasavvuftan anlatırdı. Dinleyenler anlamaz ama anlamadıkları sözlere hayran kalırlar. Bu da Galip amcamın hoşuna giderdi. Dünyada karşılaştığım ilk haksızlık Galip amcamın durumu. 6 yaşımın ilk gizli isyanı böyle başladı bende. Ortada bir adaletsizlik vardı. Hele babam Galip amcamın müsrif olduğunu söyleyince pek kızardım. Günde bir kez nargile içtiği için müsrif sayılıyordu. Nargilesinin tömbekisini de kendisi alırdı ki ucuza gelsin. En ucuz tömbekiden. Kahveci kendi tömbekisinden nargileyi doldurursa daha pahalıydı. Eğitim Bakanlığı'nda yani Maarif Vekaleti'nde yüksek memurlardan, müfettiş ve hatta danışmanlardan tanıdıkları arkadaşları vardı. İş bulacağız diye mektuplar gönderirler. Not defterinde resmi idarelerin dilekçelerine verdikleri birçok numaralar yazılıydı. Şişli güzeli Mediha. Babamın köyü Gölve'de hemen herkes birbirinin uzak yakın akrabası olduğundan erkekler aralarında yaş ayrımına bakmadan birbirlerine emice yani amca derler. Genç yaşlıya emice dediği gibi yaşlı da kendinden gence emice der. Babamın emice dediği babama da emice diyen bir köylüsü vardı. O zamanlar benim tanıdığım Gölveliler içinde en zengini en paralısı bu adamdı. Parlak şayaktan koyu renk giysi giyinirdi. Yeleğinin üstünden saatinin 3 sıra gümüş köstüğü sallanırdı. Ayakkabıları her zaman pırıl pırıldı. Bir iki dişi altın kaplamaydı ki bu o zamanlar gezenginlik belirtisiydi. Genç görünmek için kaytan bıyıklarını yanık fındıkla boyayıp yağladığı belliydi. Kokular sürünürdü. Sanırım süründüğü gül yağıydı. Kendisi gittikten sonra da kokusu bir süre daha odamızda kalırdı. İri taneli ipek püsküllü kehribar tesbihini şak şak şakırdatırdı. Pırıl pırıl fakfondan bir tütün tabakası vardı. Fitilli çakmağı da fiyakalıydı. Bu emice neden paralıydı? Çünkü benim perşembe pazarında büyük bir eski hanın odacı başıydı. O zamanlar adını Kasımpaşa'daki o bizim evdekilere dek duyurmuş, çok ünlü, sık sık gazetelerin kendisinden söz ettiği bir güzel kadın vardı. Şişli güzeli Mediha. Bir dönemin aşk dünyasına renk vermiş bir kadın. Uğrun erkeklerin hastalandığı, vuruşup dövüştüğü, zenginlerin paralarını savurup tiril kaldığı, evler yıkan, ocaklar söndüren bir kadın. Öyle ki kadın, erkek, herkes ondan konuştuğu için o yaşımda onun ününü ben bile duymuştum. En büyük ünü zenginleri soyup yolması, pek çok erkeği aynı zamanda parmağında oynatmasıydı. İşte bizim Emice bu dillere düşmüş Şişli güzeli Melihan'ın tutkunlarından biriydi. Gözü dönmüştü. Çoluğunun çocuğunu gözü görmüyordu. Yaşını başını düşünmeden bütün parasını yedirdiği Şişli güzeli Meliha ona yüz vermiyordu. Babam bu Emice için zavallı, delirmiş diyordu. Delirdiği doğruydu. Şişli güzeli Meliha ile ilişkisini, sonra da arasının bozuluşunu anlatırken bizim yanımızda bile koskoca adam bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlardı. Babam parasını yemek için Emice'ye Şişli güzeli Meliha'nın büyü yapıp aklını başından aldığını söylerdi. Babam yardım edip Emice'yi bu kadından kurtarmak istiyordu. Bunun için de bir düzen kurmuşlardı. Ama neydi, nasıldı bilemiyorum. Bildiğim o ünlü Şişli güzeli Meliha bizim o yoksul odamıza gelecek, bakıcılık da eden babama kendisiyle ilgili bir şeyler sorup öğrenecekti. O günlerde bakıcılık çok yaygındı. Bakıcılar olmuş ya da olacakları bilirlerdi. Bir çocuğun baş parmağının tırnağı üzerine mürekkep damlatılır, çocuk gözünü bile kırpmadan bu mürekkep damlasına bakarken bakıcı da tesbih çekip dualar okuduktan sonra çocuğa sorar. Falancayı görüyor musun? Çocuk tırnağı üstündeki mürekkep damlasında kayıp ya da çalınmış eşyayı, o eşyanın nerede olduğunu, nerede saklandığını, kimin çaldığını görür. O bir damla mürekkepte çevresindeki eşya, kişiler minik minik yansır. Hep yere dikkatli bakıp kendini yoğunlaştıran çocuk da bakıcının sorularını da etkisinde kalarak sorulan şeyi tırnağındaki mürekkep damlasında gördüğünü sanır. Baş parmak tırnağına damlatılan mürekkep yerine bir tas ya da bardak içinde su da kullanılır. Yeter ki bu mürekkebe ya da suya bakacak çocuk zeki olsun. Aptal çocuklar hiçbir şey göremezler suda ya da mürekkepte. Çocuk bunu da duyunca zeki bu çocuk olduğunu ispat için bakıcının sorduklarını görmüş olduğunu söylemek zorunda kalır. Şişli güzeli Meliha bizim eve gelecek. Babama bir şeyler soracak. Ben bir bardak suya bakıp gördüklerimi söyleyeceğim. Ben daha önce suya ya da mürekkebe bakmak deneyimlerinden geçmiştim. Suda da mürekkepte de hiçbir şey görmemiştim. Göremiyordum. Görmeden de gördüğümü söyleyemiyordum. Ama bu kez Emice'yi Şişli güzeli Meliha'nın elinden kurtarmak için suya bakıp bana önceden her ne öğretilmişse sanki onları suda görüyormuşum gibi söyleyecektim. Gerçekten Şişli güzeli Meliha denilen kadın bizim eve geldi. Ben suya baktım. Babam sordu. Ben evet dedim. Babam sordu. Ben hayır dedim. Kadın benim sözlerimden çok memnun görünüyordu. Bana sorulanların neler olduğunu hiç anımsamıyorum. Ben evet dedikçe babam beni uyarmak için iyi bak oğlum, dikkatli bak diyordu. Ben ilk dediğimde direniyordum. Oysa ben bana önceden öğretilenlerin hep tersini söylermişim. Evet yerine hayır, hayır yerine evet dermişim. Böylece Emice'nin işlerini büsbütün kötületmişim. Şişli güzeli Meliha'nın memnunluğu da bundanmış. Kadın giderken babama para verdi. Babam bu işi para için yapmadığını söyleyerek parayı almadı. İşte o zaman Şişli güzeli Meliha hiç umulmadık bir şey yaptı. Parlak kara deriden, belki de rugan çantası vardı. İçindekileri boşaltıp aldıktan sonra çocuk oynar diye çantasını bana verdi. Şaşırdım. Şişli güzeli Meliha gidince babam, oğlum neden öyle yaptın? Hep ters söyledin dedi. Oysa ben bana öğretildiği gibi söylediğimi sanıyordum. O zaman babam, demek kısmet böyleymiş. Bizim Emice Şişli güzeli Meliha'nın pençesinden kurtulamayacakmış dedi. Bu olaydan bir zaman sonra Şişli güzeli Meliha ya bıçaklanarak ya da tabancayla vurularak öldürüldü. Sonraları Şişli güzeli Meliha için gazetelerde, dergilerde pek çok yazılar, tefrikalar yazıldı. Roman bile yazıldığını ansıyorum. Adı yıllarca konuşuldu. Bir çağın dillere söylenecek adınıydı. Bana verdiği çantası çok güzel bir koku kokuyordu. Kullandığı esansın kokusu çantaya sinmişti. Anılarımın Şişli güzeli Meliha'ya ilişkin bu bölümünü yazdıktan sonra notlarımı karıştırırken dosyamda bu kadını anlatan bir gazete kesiği buldum. Ne yazık, gazetenin adını, tarihini, yazının adını yazmamışım. Bu gazete yazısından öğrendiğime göre kadının adı Meliha değilmiş. Meliha'ymış. Aklımda yanlış kalmış. O gazete kesiğindeki yazıyı aktarıyorum. Bir zamanlar bir Şişli güzeli Meliha vardı. Güzelliği, cazibesi, zengin aşk maceralarıyla muhitinde eski model sosyetikleri imrendiriyor, dedikoduları bitip tükendirmiyordu. Derken günün birinde Maslak yolunda fayton arabasının içinde hem kendisi hem yanındaki işgüzar hizmetçi Zeynep kadın kıskanç bir kabadayı hovardanın kurşunları ile delik deşik oldular. Gazeteler sütün sütün bu cinayeti yazdılar ve bu kanlı macera uzun yıllar unutulmadı. Şişli güzeli için destanlar düzüldü. Sanırım bir tuluat kampanyasında acıklı bir oyunu da oynanmıştı. Bir yandan aşklarının hikaye kitapları da elden ele dolaştı durdu. Bunlardan birini hatırlıyorum. İki formalık bir cep kitabı. Kabında da Şişli Dilberi'nin resmi. Artık İstanbul'un Şişli ve Nişantaşı konaklarından en uzak kenar mahallelerine kadar her yerde yıllar yılı Şişli Dilberi'nin hep hayat dramı konuşuldu. Ve kadın adeta efsaneleşti. Ama yavaş yavaş bir Afrodit tapınağındaki son dumanları savrulan buhurdan gibi son kıvılcımları da sönerek belleklerde küllendi gitti. Kadınlar Hamamı. Benim kuşağımdan ve daha önceki kuşaklardan hemen bütün erkek çocuklarını anneleri kadın hamamına götürmüşlerdir. Bunun nedeni ekonomik sıkıntıdır. O sıralar İstanbul'a bile apartman yaşayışı girmemişti. Tek tük apartman vardı. Buralarda oturanlar da çok zengin sanılırdı. Dahası bu apartmanlarda oturanlara bize göre çok modern yaşayışlarından ötürü yoksullarca ahlaksız kişiler diye bakılırdı. O apartmanların içinde kadın erkek arası kaç göç olmaması, dans edilmesi, içki içilmesi, kumar oynanması gibi her türlü ahlaksızlık vardı. Apartmanlarda oturmayanların evlerinde banyo da yoktu. Kimi evlerde gusülhane denilen içi çinko kaplı yüklükler vardı. Burada yıkanılır, daha doğrusu gusül abdesti alınırdı. Bizimki gibi yoksul evlerinde gusülhane de olmadığı için bir teneke su kaynatılır, odanın ortasında leğende yıkanılırdı. Bu yıkanma zorluğu yüzünden hamama gidenler çoktu. Aklımda kaldığına göre bir kişi için hamam 7,5 kuruştu. Çocuklar için ayrıca para alınmadığından anneler koca koca oğlan çocuklarını bile hamama götürürlerdi. En sonunda hamamın natır kadınları, "Hanım, oğlanın sakalı bıyığı çıkmış, artık daha neler, bari bunun babasını da getir," diye alay ederler, kabaca olanları hamama sokmazlardı. Annem beni yalnız bir kez yanında kadınlar hamamına götürdü. Kadınların o zamanlar hemen hiç eğlenceleri olmadığı için hamam alemlerine, hamam safalarına çok önem verirlerdi. Birkaç gün öncesinden hamama gidiş hazırlığı başlamıştı. Hamama gidecek 5-10 kadın aralarında kumanya için iş bölümü yapmışlardı. Yalancı dolmalar, kuru köfteler, kaynamış yumurtalar, turşular, irmik helvaları sepetlere konuldu. Her kadın hamam bohçasını kolunun altına aldı. Görünmesin diye bohçalar çarşaf pelerin altına gizli ama yine de görünüyor. Hamam kapısında bağdaş kurmuş zenci kadınlar susam helvası dolma satıyorlar. Susam helvası. Taze taze dolma doldurdum. Kadınların hamamdan çıktığı alol olmuş yanaklarından bilinir. Hele kahvehane önünden geçerlerse hasır iskemleye ters oturmuş bıçkınlar türkü söyleyerek laf atarlar. Nazlım hamamdan çıkmış. Öpmeye yürek ister. Sokakta hep peçesi inik yürürdü annem. Ama kıskanç babam yine de annemin hamama gitmesini istemezdi. Bu türlü istemezliklerini hiç dışa vurmaz, açıklamazdı ama dolaylı olarak ille de bir tedirginlik, bir çatışma çıkardı. Yalnız bir kez gittiğim kadınlar hamamında kadınların çoğu peştemalsız, çırılçıplaktı. Birbirlerinden sakınmıyorlardı. Ben çocuk, tecessüs ve merakıyla o çıplak kadınlara herhalde çok dikkatli bakmış olacağım ki annem beni bir daha kadınlar hamamına götürmedi. Öbür kadınların tüm çıplak oluşlarından yanındaki kadına yakındığını da anımsıyorum. O sıralar çok yaygın bir türkü vardı. Tenekeler tıngırdamasın vay vay, komşular duymasın vay vay. Bu türkünün yasaklandığını söyleniyordu. Ayıp bir türküymüş. Türküdeki ayıbı anlamıyor ama neresinin ayıp olduğunu da soramıyordum. Bu ayıp kafamda işledi durdu. Sonraları bu ayıbı şöyle yorumladım. Zampara herif komşu kadınla mercimeği fırına vermiş. Geceleyin tahta boştan geçip kadının yatak odasına girecek. Tahta boş teneke ya da çinko kaplı terastır. Bu türkü zamparayı uyarıyor. Dikkat et, tahta boşun tenekelerini tıngırdatma ki komşular duymasın. Bu çocukça yorumumun da yanlış olduğunu çok daha büyüyünce anlayabildim. Gerçeği şu. Gece yarısı ya da sabaha karşı karı koca gusül abdesti alacaklar. Gusül abdesti alınmadan sokak kapısından çıkılmaz, işe başlanmaz. Günahtır. Abdest için tenekede su kaynatılacak, ya gusülhanede ya leğende yıkanılacak. Odalar bitişik, evler bitişik. Duvardan duvara ses geçer. Öksürsen komşu duyar. Gusül abdesti için su konulan teneke dıngırdarsa, tıngırtıyı duyan komşu evde neler yapıldığını anlar. Tenekeler tıngırdamasın, vay vay. Komşular duymasın, vay vay. Yaşam koşulları değişince türküler de içeriğini, özünü yitiriyor. Apartman yaşayışı başlayınca bu türkü de, türkünün ayıbı da unutuldu. Biz nerelerden geldik? Annemin canını sıkan şeylerden biri de babamın sakal bırakıp cübbe giymesi, sarık sarmasıydı. Babam cübbesini anneme diktirmişti. Bir de babamın kendilerinin il mi ledün dedikleri işlerle uğraşmasını hiç istemezdi annem. İl mi ledün dedikleri bir bakıma gizli sırlı bilimler. Kayıp bir eşyanın bulunması, hırsızlığın bilinmeyen failini bulmak, hastaları tedavi, muhabbet muskaları, tılsımlar, cinleri çağırıp onlarla konuşmak, gömü yerlerini bulmak. Bu işlerin en büyük ustası Şeyh Efendi'ydi. Ama onun bu işte emekçisi Galip amcamdı. O yazar çizer her şeyleri. Ayrıca hattat olduğundan yine Şeyh Efendi için divan yazardı. Bütün bunların karşılığında tekkedeki bir küçücük odada yatıp kalkabilir, arada sırada tekkeden verilen bir kap yemeği yerdi. Babam da eskiden pek az bildiği ilm ile dün denilen şeylerin çoğunu Galip amcamdan öğreniyordu. Cinleri çağırmak, yani davetiye, Galip amcamın bende kalmış defterindeki bir yazıda şöyle anlatılmaktadır. Evvela buhur yapmak lazımdır. Z nokta, Z nokta, Z nokta, ihyake, ihyake, ihyake ve bil incil ve ma yetli fil incil ve biz zebur ve ma yetli fil zebur ve bit tevrate. Bunu çocuğun avucuna yaza. Neksüfüne anke ataike. Bunu çocuğun alnına koya. Eğer tasa baktırırsa bir tane alnına, bir tane de tasın altına koya. Ve tasın içinde 7 damla zeytinyağı damlata. Dağıtmak için iza sülziletil arda zilziliha ve uhruçül arda iskahiliha. Şayet su bulanık ve gelmeyecek olursa bunu okuya. Resulullah Efendimiz buyurmuşlar ki, bir kimse hamile olan ayalinin karnı üzerine elini koya ve diye ki, Bismillahirrahmanirrahim. Lem yelid ve lem yulet. Allahümme simeyte ma fil batn Muhammed bi ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İmdi muhakkak ol anne, karnındaki nütfe bi iznillah oğlan halk olunacaktır. Hiç kimsenin aklına öyleyse neden Muhammed'in oğlu olmamış, neden ayalinin, yani karısının karnı üstüne eline koyup da bu duayı kendisi okumamış diye sormak gelmiyor. Biz bugün olduğumuz yere işte buralardan geldik. Salt beni böyle sanmaydınız. Bugün Türkiye'yi yönetenlerden de pek çoğu bu türlü ya da buna benzer yollardan, yerlerden geçip bugünlerine gelmişlerdir. Her oluş toplumsal birikimlerin ürünüdür. Bizim toplumsal birikimlerimiz ise bu gerici yeni geleneklerin yanıdır. Terse yönelmiş bu gerici birikimlerle bu toplum bugününden daha başka nasıl olabilirdi? Türkiye ulusal kurtuluş silkinişinden bir süre sonra geriliğe gidiyor, gericiliğe kayıyorsa bunun nedeni gericilik geleneğinin köklü ve zengin birikimi oluşundandır. Baba tokadı. Babamdan yalnız bir kez dayak yedim. Bir tokat. Çok pazarlık ederdi. Sıkılırdım, utanırdım onun pazarlığından. Çekişe çekişe pazarlık etmeden onun bir demet maydanoz aldığını bile bilmiyorum. Pazara gidince bütün satıcıları pazarlık ederek bir bir dolaşırdı. Saatler sürerdi pazarlık. Pazarlığa başlarken alacağım malın gerçek değerini bilmezdi. Satıcı kaç kuruş derse desin fiyat kırılacak, yarısından daha az fiyat verilecek. Pazarlık sırasında babam satıcıya sık sık, kimisinin parası kimisinin duası